Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Bu programda İsrail'deki son gelişmeleri konuşacağız, İsrail'in son saldırılarından ve bölgesel ilişkilerden söz edeceğiz. Batı'nın İsrail politikalarına değineceğiz. Elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bu programda son durumu almak üzere bir Kudüs bağlantımız olacak. İsrail'deki son gelişmeleri ise stüdyodaki konuğumuz Profesör Doktor Türel Yılmaz Şahin'le değerlendireceğiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Önce isterseniz İsrail'deki gelişmeleri alarak başlayalım. Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Turgut Alp Boyraz telefon hattımızda. Turgut Bey. Turgut Bey, son duruma ilişkin bilgileri sizden dinleyelim.
Evet, dün akşam saatlerinde İsrail polisinden yapılan açıklamada 50 yaş altı Müslüman erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girişinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirilmişti. Dün sabah saatlerinde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmemişti, ancak İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek Filistinli cemaate bir müdahalesi olmuş ve kısa süreli bir çatışma yaşanmıştı. Bugün ise Yahudilerin Sukkot diye adlandırdıkları 8 gün süren bayramlarının birinci günü. Çölde 40 gün sürgünde gezmelerini sembolize ediyor. Bu tür bayramlarda Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya, özellikle radikal Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya girme çağrısı yapıyor ve her yıl Mescid-i Aksa'nın çevresinde gerginlik artıyor. Bu yıl da benzer olaylar yaşandı. Ancak İsrail askerleri bu yıl akşamdan ikinci bir emre kadar 50 yaş altı Müslüman erkeklerin içeriye girmesine yasak olduğunu duyurdu. Yasak hala devam ediyor. Bugün sabah ne oldu dilerseniz ondan bahsedelim. Sabah saatlerinde, sabah 6.45 sularında İsrail askerleri, İsrail polisleri ve askerlerle birlikte destek verdi. Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek içerideki cemaatin dışarı çıkmasını istediler. Çünkü saat 7.30'da Yahudi yerleşimciler içeriye girecekti. Ve onun için Mescid-i Aksa'yı cemaatten temizlemek istediler. Buna bir grup Filistinli genç karşı çıkarak Mescid-i Aksa camisinin içerisine kapısına barikat kurarak direnmeye çalıştı. İsrail polisi ise gaz bombası, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Mescid-i Aksa'nın çatısına çıktı. Tabii ki o esnada kimsenin girmesine izin vermediler. Mescid-i Aksa'nın kapılarında da toplanan çok sayıda Filistinli bu durumu, yasağı ve ihlali protesto ediyordu. Zaman zaman gerginlikle onlara da müdahale yaşandı. Mescid-i Aksa Vakfı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre içeride yaşanan çatışmalarda toplam 16 kişi yaralandı bugün sabah. Saat 11.30 sularında İsrail askerleri yaklaşık 4 saatlik bir müdahalenin ardından Mescid-i Aksa'nın avlusundan çekildiler. Ancak hala o 50 yaş altı Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesi yasak, erkeklerin. Ve bu yasağın ne zaman kalkacağına dair bir açıklama yapılmış değil. Bir bilgi notu daha, Mescid-i Aksa yetkililerinin aktardığına göre bugün Mescid-i Aksa'ya alınan Yahudi yerleşimci sayısı 18. Muhtemelen bu ziyaretler hafta boyunca devam edecek. Yahudilerin bayramından dolayı turistler eşliğinde devam edecek. Geçen yıllarda bu aynı şekilde benzer şeyler yaşanmıştı. Ancak bu yıl İsrail'in bir adım daha ileri atarak bazı farklı tedbirler aldığını görüyoruz. Bu da Filistinler arasında Mescid-i Aksa'nın ikiye bölünebileceği, yarısının Yahudilere tahsil edilmesine yönelik planların olduğu endişelerini çok çok daha fazla artırmış durumda. Bu yıl İsrail'in yaptığı farklı uygulamalar nedir dilerseniz kısaca onlardan bahsedeyim. Mescid-i Aksa'nın gönüllüsü olarak bilinen, her gün Mescid-i Aksa'ya gelen, orada İslami ilimler alan ve Yahudi yerleşimcilerin, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya dökülerek ihlallerine protestolarla tepkiler getirerek direnen bir grup var. Filistinli gönüllüler var. Bunlara murabıtlar olarak biliniyor Kudüs'te. İsrail Savunma Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda bu grubu illegal ilan ederek Mescid-i Aksa'ya sabah saatinden öğleden sonra 2.30'a kadar girmesini yasakladı. Yani o saatlerde Yahudi yerleşimcileri her gün almaya başladı ve Müslümanların bir kısmına rutin olarak bunu belli saatlerde yasakladı. Bu da tıpkı El Halil'deki Hazreti İbrahim Camisi'nde yapılan gibi, yani El Halil'deki İbrahim Camisi ikiye bölünerek yarısı sinagog haline getirilmişti. 1970'teki bir saldırının ardından Yahudi radikal yerleşimcinin. Provokatif eylemlerle Mescid-i Aksa'nın da ikiye bölüneceği yönündeki endişeleri son derece artırmış durumda.
Evet, Sayın Boyraz, son cümlenizi alalım.
Evet. Son olarak şunu söyleyeyim ki şehirde durum hakikaten gergin durumda. Filistinlilerin endişeleri artmış durumda. Uluslararası topluma İsrail ihlallerine karşı müdahale çağrısı yapıyorlar. Yarın da önümüzdeki günler boyunca da hafta sonuna kadar muhtemelen benzer çatışmalar, İsrail'in benzer müdahalelerini göreceğiz.
Teşekkür ediyorum. Evet, Kudüs'teki son durumu Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Turgut Altboylaz açıkladı. Ayrıntılarıyla bir çerçeve çizdi bize hocam. Aslında saldırılar onun da belirttiği gibi, Turgut Bey'in de belirttiği gibi 2007'den beri devam ediyor. Sayın Boylaz'ın da değindiği gibi Filistinli siyasetçi ve uzmanlara göre artan ihlallerin asıl hedefi Mescid-i Aksa'yı Yahudiler ve Müslümanlar arasında bölmek. Saldırının amacını, görünen amacını tabii ki arka planı çok ayrıntılarıyla bilmemiz mümkün değil. Ve bölge ülkeleriyle Arap Ligi'nin saldırılar karşısındaki tutumunu değerlendirerek başlayalım.
Aslında görünen nedeni, öncelikle teşekkür ederim. Görünen nedeni Anadolu Ajansı muhabiri bence birazcık... açıkladı gibi. Evet. Görünen neden sanki İsrail burada Mescid-i Aksa'da bir hani tıpkı El Halil'deki bir camide yapmış oldukları gibi sanki bir kısmını sinagog Yahudilere ayıracak, diğer kısmı da Müslümanlar için ayıracak gibi görünüyor. Fakat hani bu bence görünürdeki bir neden. Çünkü gerçekten İsrail bunu hep yapıyor. Yani ilk defa yaptığı bir şey değil bu. Mesela biz diyoruz ki 2007'den beri Gazze'ye yönelik saldırıları var diyoruz. Ama 2007'den beri önce değil. Beri. Yani kurulduğundan beri, evet. İsrail kurulduğundan beri bu olaylara hep tanık oluyoruz biz. Ve hani şu andaki Gazze saldırılarının arkasında yatan neden bu tamamen kendisi, kendi güvenliği için. Yani bu güvenlik algıları ya da bölgeye hakim olabilmek. Çünkü sanki bu olayların bir olayı daha, bir de Filistinliler açısından baktığımızda bir olayı daha tetiklediğini görüyoruz. Sanki yeniden bir intifada hazırlığı var gibi.
Ama yani bu tür girişim, tabii, daha doğrusu çıkışları oldu. İntifada girişimleri başlayacaktı.
Muhakkak ki, yani çünkü Mescid-i Aksa biliyorsunuz Müslümanlar için, özellikle Filistin'de ve bütün Müslümanlar için çok önemli, ama bir sembol olmuş Mescid-i Aksa ve Kudüs'te, çünkü Kudüs zaten son derece kutsal bir bölge. Orada Mescid-i Aksa, pardon, kıble olarak düşünüyorlar. Yani Müslümanların, hayır, ilk kıblesi, evet, olarak düşünüyorlar. İsrail de diyor ki bunun altında Süleyman Mabedi'nin devamı var diyor. Yani o da bu amaçlarla kazılar yapıyor. Ama bunların arkasında yatanın ne olduğunu, tabii biz hani İsrail niye böyle bir şey yapıyor, gerçekten şu anda kestirmek, benim açımdan kestirmek son derece güç. Hani demiştim ki bu hani 2007'den değil, tabii kuruluşundan, evet, beri var demiştim.
1948'den beri.
Hani sorunuzda bana şey diyorsunuz, saldırıların amacı ve Arap Ligi'nin saldırılar karşısında aldığı tutum. Arap Ligi zaten 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş bir örgüttür. Ki daha İsrail ortada yokken kurulmuş bir örgüttür. İsrail kurulduktan sonra da bugüne kadar da aldığı kararlarda hani böyle bu ülkeye karşı ciddi yaptırımlar uygulayabilecek kararları olmadı. Yani her zaman zaten büyük bir kısmının İsrail'le ilişkileri yok. Ama aldığı kararlarda da hep İsrail'le ilişki kurmamak, işte ilk diplomatik ilişkilere girmemek, İsrail varlığını ortadan kaldırmak, kabul etmemek gibi hususlar. Ama geldiğimiz sene 2015 ve hala 1948'deki olaylar yaşanıyor bölgede. Yani o yüzden ben hani Arap Ligi şunu yapacak, Arap Ligi ya da şöyle kararlar alacak, bunlara şimdiye kadar itibar etmedim ve bundan sonrası içinde ciddi kararlar alınacağını düşünmüyorum. Batı da öyle. Çünkü 1948'den beri, başta 1947 bu Taksim kararı olmak üzere, İsrail bütün alınan kararları tek tek ihlal eder. Ama ihlal etmesine rağmen işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kınama kararları çıkar. Hatta 1975'te Siyonizm ırkçılık olarak nitelendiren bir karar dahi kabul edildi. Ama bütün hani Güvenlik Konseyi'nde alınan karar alınamıyor. Çünkü burada çok ciddi bir ABD vetosu var. O yüzden de İsrail hani bölgenin şımarık çocuğu diyoruz. Faaliyetlerine devam ediyor ve uluslararası kamuoyu da bunu izliyor.
Aslında hem bir taraftan saldırılarına devam ederken diğer taraftan da güvenlik gerekçesiyle aldığı önlemleri de arttırıyor. Daha da arttırıyor. Şu an Gazze'de gösteri yapanlar tutuklanıyor. Yaşasın Filistin diye bağırmak suç. İnsanlar ya cezaevlerine giriyorlar, ya oturumları iptal ediliyor, ya sürülüyorlar, ya evleri yıkılıyor. Ve bunları da uygulamak için parlamentodan karar geçirmiş durumda. Gazze ekonomisi de çökmüş durumda hocam bu arada.
İsrail ama bunu hani oradaki bir kurulduğu yıldan beri kendi varlığını meşrulaştırmak için sürekli olarak güvenlik anlayışı üzerine. Yani benim etrafım düşman Arap devletleriyle çevrili. Ben güvenliğimi ne yaparım? Bu şekilde korurum, silahlanırım. Yani yaptığı bütün faaliyetlere, gayrimeşru ya da işte meşru olmayan bütün faaliyetlerine meşruluk kazandırmak amacıyla bu güvenliği bahane ediyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Şamda Sani, İsrail'in hukuka aykırı davrandığını ve savaş kurbanlarına tazminat ödenmesi için derinlemesine bir araştırma başlatılması gerektiğini de söylemiş. Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Bu tazminat meselesi hep konuşulur. Sadece hani bu Gazze'de mağdur olanlar için değil, bu Filistinli mülteciler için de. Hani 1948'de 1. Arap-İsrail Savaşı'ndan beri yurtlarından edilmiş olan Filistinli mülteciler için de söz konusu edilir. Yani İsrail'in mağdur olan kısma ya da kesime tazminat ödemesi söylenir ama İsrail bunların hiçbirisini yerine getirmez. En son Mavi Marmara olayında yine biliyorsunuz Türkiye tazminat konusunu şart koşmuştu. Hani o konudaki son gelişmeler nedir onları da bilmiyoruz, gündem dışı şu anda. İsrail mutlaka hukuki yönden baktığımızda, insan hakları açısından baktığımızda mutlaka tazminat ödemesi gerekiyor. Çünkü onların din hürriyetlerini kısıtlıyor, onları yaralıyor ya da öldürüyor, bir şekilde ekonomik olarak mahrum ediyor bir şeylerden. Her alanda insani açıdan baktığımızda onları tazmin etmesi gerekiyor uluslararası hukuk çerçevesinde. Ama hani şimdiye kadar bir örneğini görmedik.
Evet, geçtiğimiz günlerde Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Meclis-i Aksa'yla Kudüs'te İsrail'in yapmış olduğu ihlaller için Birleşmiş Milletler'e üye olan devletlerin dışişleri bakanlarıyla bir toplantı kararı alındığını açıkladı. Bu toplantıda 30 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında New York'ta yapılacak. Toplantıya Meclis-i Aksa'da yapılan insan hakları ihlallerinin dışında İsrail'in nükleer silah üretimi ve silahlanma konusunu da bir dosya halinde getireceklerini ifade etti. Toplantıda görüşülecek bu. Aslında bir ihlal var. Belki dünyanın dikkatini biraz daha yoğun bir şekilde o noktaya çekmek istiyorlar. Dünya kamuoyunun ilgisizliğini nasıl açıklarsınız Sayın Şahin? Yani daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, Rusya üzerinde konuşacağız bazı şeyleri ama Batı'nın, dünyanın İsrail'in yaptıkları insan hakları ihlallerine karşı duyarsızlığı konusunda genel olarak neler söylenebilir?
Aslında bu tamamen böyle açıklanması zor bir şey. Bu yıllardır sorduğumuz bir şey bizim. Hani İsrail bu kadar çok kolay ihlallerde bulunuyor. Ama kamuoyu her zaman sessiz. Aslında uluslararası kamuoyu derken bireysel olarak değil. Halklar nezdinde böyle bir şey yok. Halklar duyarlı. Protestolarını hani insan hakları çerçevesinde gösterebiliyorlar. Ama uygulanan hükümet politikaları çerçevesinde bir duyarsızlık söz konusu. İşte bunun temel nedeninin özellikle Birleşmiş Milletler'de, çünkü bunun tartışılacağı, konuşulacağı yer genel olarak baktığımızda Birleşmiş Milletler. Ama orada da Güvenlik Konseyi'nde alınacak kararlar ABD tarafından veto ediliyor olması bunun baş sebeplerinden bir tanesi. Mesela en son bilmiyorum sorularımız da var mıydı, şimdi hatırlayamadım. En son bu Filistin'in Birleşmiş Milletler'de gözlemci devlet statüsü, evet, olması.
2012.
Tabii. Fakat o biliyorsunuz oylandı ama bloke edildi. O kararda daha henüz gözlemci devlet statüsü oldu. Kabul edildi ama bazı...
Adil ve kalıcı barış için Arap Ligi'nin getirmiş olduğu tasarı bloke,
evet,
edildi.
Evet. O tasarı bloke edildi. Tamam. Gözlemci devlet statüsünde ama bu şey için sonuçta, ama Filistin devletinin kurulmasını, evet, öngören bir tasarı. Bu tasarı bloke edildi. O tasarıya baktığımızda hani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeli bir şeydir, kurumdur. Bunun 5 daimi üyenin kesin onayının olması ve en az 9 üyenin evet demesi gerekiyor. Şimdi bakıyoruz, Çin evet diyor büyük devletlerden, Fransa evet diyor, Rusya evet diyor, İngiltere çekimser kalıyor, ABD veto ediyor. ABD veto edince zaten o karar kesinlikle, ne kadar istersen diğer o geçici üyelerin hepsi evet desin ama yine olmuyor. Mesela bloke edildi 2017'ye kadar, galiba bu konu kapandı diye bakıyorum. Yani bu olay, İsrail'in arkasında böyle bir ABD varken o olayların hani göz ardı edilmesi de çok doğalmış gibi geliyor.
Tasarıyı hatırlatalım dinleyenlerimize. Tasarı adil ve kapsayıcı bir barış için İsrail'in 1967 sınırlarının öncesine çekilmesi isteniyor. Sınırlarına çekilmesi isteniyor. Doğu Kudüs başkent olmak üzere bağımsız bir Filistin devleti kurulacak ve mülteci sorununa iki devlette ortak bir kararla çözüm getirecekler. Bunu içeriyordu tasarı. Evet, dediğiniz gibi
mesela
edildi.
O mültecilerle ilgili sorun deniliyor ya. Aslında şimdi şöyle baktığımızda bu konu o kadar karmaşık ki neredeyse bir asırı geçkin bir süredir çözülmesi mümkün olmuyormuş gibi görünüyor. Olmazmış gibi görünüyor. Şimdi 1948'den beri mülteci meselesi var. Oturacaklar, taraflar mülteci meselesini birlikte çözecekler. Zaten bu mülteci sorunu İsrail ile Filistin tarafı arasında çözülmesi en zor olan konu. Çünkü o dönemde 1 milyonu aşkın mülteci dünyaya yayılıyor ya da işte komşulara yayılıyor Filistinli mülteci. Şimdi onların torunları dahi oldu. Şimdi tazminat ödemesi gerekir İsrail'in bunlara, ya bunları İsrail'e kabul etmesi gerekir.
Yani eski topraklarına gidip, tabii, eski evlerine gidip yerleşmeleri gerekecek.
O da mümkün değil. Çünkü neden? Onlar kendi topraklarına tekrar döndüklerinde kendi evlerini, yuvalarını ve topraklarını bulamayacaklar. Neden? Orada Yahudi yerleşim bir merkezleri kurulmuş. Şimdi insani açıdan bakıyorsun, oradaki Yahudi yerleşim birimlerini yıkıp onları da yerleştiremezsin. Bu sefer oradaki Yahudileri ne yapacaksın? Ona yanaşamaz. Tazminatı da İsrail devleti iflas eder. Kabul etmez kolay kolay öyle bir tazminat ödemeyi. Yani bu iş biraz zor gibi.
Evet. Aslında Birleşmiş Milletler'e artık Filistin bayrağı çekilecek. Hı hı. Yapılan oylamada 119 ülkenin evet oyu var. 45 ülke çekimser kaldı ve 8 ülke hayır oyu verdi. Hayır oyu verenler İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve birkaç ülke daha var. Bayrak 70. dönem genel kurulu toplantısı sonunda Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından çekilecek önümüzdeki günlerde. Bu da bir aşama gibi görünüyor.
Tabii aşama son derece sembolik bir, ama hani sembolik ama önemli, manevi açıdan önemli bir gelişme bu. hem Filistinlileri cesaretlendirici. Tabii bayrakların dikilmesi ama çekilmesi göndere orada hani bağımsızmış gibi Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin bayrakları gibi aynı kategoride şey olacak. Ama hani önemli olan sonuçtur. Orada bağımsız Filistin devletinin bayrağının dalgalanıyor olması daha manidar ve daha anlamlı olacak. İnşallah öyle bir şey de gerçekleşir.
Evet, Suriye İsrail için son derece önemli. İsrail'in güvenlik nedeniyle bazı adımlar attığını, önemli adımlar attığını, birçok davranışının arkasında bu kaygının olduğunu ifade ettiniz. Savunma Bakanı Moshe Yaalon'un Times of Israel'de yaptığı bir açıklamaya göre Dürzü cemaatini çatışma dışında tutmak için Suriye içerisindeki çetelere yardımcı olduklarını, yardım ettiklerini ifade etti ve bu haber olarak yer aldı. İngiltere'ye giden İsrail Başbakanı Netanyahu, Orta Doğu'daki sorunların kendilerinden kaynaklanmadığını, Daesh'in militan Sünnileri ve İsrail-İran liderliğindeki militan Şiilerin sorumlu olduğunu söylüyor. Ama hemen sınırın öbür tarafında Daesh, El-Nusra, Hizbullah, İsrail'in güvenlik kaygılarıyla nasıl yan yana gelir? Nasıl açıklayabiliriz bu durumu? Bir de İran'ın nükleer anlaşma sonrası İsrail ile ilişkilerindeki yeni durum nedir diye sormak isterim hocam.
Teşekkür ederim. Şimdi aslında hani Filistin meselesi bu Daesh ortaya çıktığından beri ötelenmiş oldu. Yani sanki Filistin meselesi Orta Doğu sorunları içerisinde böyle unutuldu gitti gibi arka planlara sarktı. Çünkü Orta Doğu'da o kadar büyük sorunlar ortaya çıktı ki gerçekten Filistin meselesi, belki de bu Filistin meselesini kamufle etmek için de olabilir bu sorunların ortaya çıkıyor olması. Daesh biliyorsunuz İslami kimlikle ortaya çıkan bir örgüt. Hizbullah keza aynı şekilde, o da dini bir örgüttür ama İran destekli ve Şii bir örgüttür. Daesh tam tersi Sünni bir örgüttür, terör örgütüdür. Diğeri neydi?
El-Nusra.
El-Nusra zaten o Suriye'deki bu terör örgütlerinden bir tanesi ya da tehlikeli olan, o da dini söylemli. Şimdi bunlar doğal olarak bunların hepsinin aktif olarak, yani fiili olarak faaliyetlerine baktığımızda hiçbirisinin İsrail'le doğrudan, Hizbullah dışında, hani o 2006-2009 savaşlarını bir tarafa bırakalım, özellikle Daesh'in hiçbir şekilde doğrudan İsrail'e zarar veren faaliyetlerini görmedik. El-Nusra'nın da aynı şekilde. Bunlardan sadece Hizbullah İsrail için bir güvenlik kaygısı oluşturdu. Daesh şu anda İslam ülkeleriyle meşgul. Yani Suriye'de, Irak'ta faaliyet göstermekle meşgul. Bu yüzden hani İsrail'in bu örgütlerden çok fazla. Ama baktığınızda da İsrail düşmanlığı yaparlar. Yani söylemlerinde İsrail düşmanlığı vardır ama faaliyetlerine baktığımızda böyle bir şey göremeyiz. Şu aşamada İsrail için bunların hiçbirisinin bir tehdit olduğunu, tehlike olduğunu düşünmüyorum. Hizbullah'ın da şu aşamada öyle. Çünkü neden? Hizbullah şu anda zaten Daesh'le meşgul.
Evet.
Yani onunla uğraşıyor.
İsrail, Suriye'ye Rusya'nın doğrudan destek vermesi konusunda endişeli davrandı ve diplomatik faaliyetlerini hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Netanyahu Rusya'ya, Moskova'ya gitti ve Putin'le bir görüşme yaptılar. Orta Doğu'da istikrarın sağlanması iki ülkenin ortak çıkarınadır görüşü çıktı bu görüşmelerden. Rusya-İsrail ilişkileri konusunda da kısaca değinelim.
Şimdi çok ilginç tabii. Orta Doğu bölgesindeki ilişkiler son derece karmaşık. Her defasında bunu söylüyorum. İsrail ile Rusya arasındaki, yani Rusya demeyelim, Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler 1967 3. 6 gün savaşı dediğimiz savaşlarda kesilmişti diplomatik ilişkiler. Fakat 1991'de, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra diplomatik ilişkiler tekrar kuruldu. Ve özellikle Netanyahu'dan sonra 96 yılından sonra İsrail ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler son derece gelişti. Şimdi baktığımızda her iki ülkede, yani hem Rusya Federasyonu hem de İsrail, bölgedeki bu gelişmeleri kendi açılarından kullanıyorlar. Yani kendileri için. İsrail en azından Rusya ile iyi ilişkiler kurarak Rusya'nın Orta Doğu bölgesindeki Arap ülkelerine desteğini azaltmak istiyor. Ya da en azından kesmeyi hedefliyor ilişkileri düzelterek. Yani bir şekilde kendisini dengelemek istiyor bu bölge içerisinde. Çünkü böyle yaparsa haklı da, yani çünkü Arap ülkelerine Rusya'nın desteği son derece yoğun. Rusya açısından baktığımızda o da ne olacak? Bölgeye, yani Amerika Birleşik Devletleri nasıl bölgede ya da Batı nasıl bölgede, o da kendi bölgedeki varlığını bu şekilde, yani ikili ilişkileri geliştirerek, özellikle ekonomik ilişkileri geliştirerek sağlamak niyetinde. Bir de tabii Rusya Federasyonu'nun ta başlangıçta 1996'dan sonraki gelişmelere baktığımızda ciddi anlamda İsrail'den maddi kaynak aldığını görüyoruz. Şu anda yılını hatırlayamayacağım ama 50 milyon dolarlık kredi açtığını biliyorum İsrail'in Rusya'ya. Çünkü bir de şu anda İsrail'de 1 milyondan fazla Rusya kökenli ve Rusça, evet, konuşan Yahudi var. Şimdi onlar hem kültürel açıdan hem turizm açısından iki ülke arasındaki ilişkileri ne yapıyorlar? Yani köprü dengede, tabii köprü durumunda tutuyorlar.
Evet, son sorumuz şey olsun hocam. İsrail'in günde yaklaşık 240 bin varillik petrol kullandığını görüyoruz ve bu petrolün Kürdistan bölgesel yönetiminden karşılandığı iddiaları var. Bu iddiaları bölgesel yönetim, Kürdistan bölgesel yönetimi reddediyor. Irak'taki gelişmeler ve Kuzey Irak Kürt bölgesi, İsrail ilişkileri nasıl, hı-hı, gelişiyor? Buna kısaca değinelim.
240 milyon varil mi dediniz?
Evet. Pardon. 240 bin varil. Günlük.
Günlük. Çok doğal. Yani iddia dedik ama hani iddia ediliyor diyoruz. Çünkü hiç asıl işin muhatapları da bunu reddediyorlar. Yok, böyle bir şey yok diyorlar. Ama bu çok doğal. Ben inanırım böyle bir şey olduğuna. Hani iddianın da ötesinde böyle bir şey oluyordur.
Gerçekliği vardır.
Gerçekliği vardır. Çünkü İsrail'in bölgesel Kürt yönetimiyle olan ilişkileri bugün olan bir şey değil ki. İsrail ta başlangıçtan beri zaten oraya yatırım yapıyor. Biz oraları keşfedemeden, biz oralarda neler oluyor, neler bitiyor daha uyanamadan baktık. İsrail orada kendi radyosunu kurmuş, oradaki doktor adı altında, mühendis adı altında, öğretmen adı altında ajanlarını göndermiş, Mossad ajanlarını, yani yerleşmiş oraya İsrail. Bu işi ta 1940-30'lardan beri yapıyor. Daha İsrail devleti yokken yapıyor. Mesela kendilerine Arap olmayan, Arap Müslüman olabilir ama Arap olmayan unsurlar arıyor bölgede İsrail. Bakıyor işte, geziyorlar, dolaşıyorlar, ya diyorlar işte İran kuzeyinde Müslüman ama hiç Arap olmayan bir unsur var. Ve altıda petrol dolu oranın, altıda petrol yataklarıyla dolu, enerji kaynaklarıyla, ne yapalım biz onları keşfedelim.
Son sözlerinizi alayım.
Keşfetmişler de zaten. O yüzden ben hani bu iddia değil, İsrail'le bölgesel Kürt yönetim arasındaki ilişkilerin bizim tahmin ettiğimizden çok daha ileri seviyede olduğuna inanıyorum.
Bunun İsrail'de müttefik bir ülke ya da sadece enerji sağlamak ya da ikisi birden nasıl değerlendirilir?
Daha ziyade müttefik. Tabii müttefik sağlamak, yani kendi alanını genişletmek, ilişki alanını genişletmek.
Evet, teşekkür ediyorum Sayın Şen.
Ben teşekkür ederim.
Güzel bir değerlendirme, hı-hı, oldu. İsrail'i ve son gelişmelerini konuğumuz Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Türel Yılmaz Şahin'le değerlendirdik. Süremizin de sonuna geldik. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Baykal Alavant. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hepinize huzurlu bir hafta dileriz.
huzur arayan topraklar.